Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında çöken medyasıyla birlikte iktidarın gidişinin gerekçelerini konuştuk. Çünkü bu medyanın varlığı iktidarın devamı açısından nasıl hayati bir önem taşıyordu onu bir görmek ve iktidarın medyasından vazgeçmeye nasıl razı olduğunu anlayabilmek önemliydi. Takvim gazetesinin kapanacağı haberleri üzerinden başlamıştı o konuşma ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerin içinde ne var? Valla iki tane konunun öne çıktığını görüyoruz bugün. Bunlardan bir tanesi panikleyen iktidar. Önce yayını paylaşalım, unuttum. Hemen Periskop izleyicileri aşağıdan yapsın. Ben de aynı şeyi Twitter üzerinden yapayım, çağırayım herkesi. Panikleyen iktidarın sözcüleri eliyle aslında muhtemelen ilk seçimde paydaşı olma ihtimali taşıyan insanlarla nasıl boğuşmaya başladıklarını göreceğiz. Çünkü hafta sonu gelen haberler de hep bu yöndeydi. İkincisi de biri siyasetçi, biri gazeteci, biri hukukçu, üç kişinin neredeyse eş zamanlı saldırıya uğraması ve bu saldırının kaynağı konusunda hiç kimsenin bir şüphesinin olmaması, o saldırganların adalet tarafından gözaltına alındıktan sonra, gözaltı da demeyelim, yalandan bir yani ifadeler alınıp birer bardak çay ikram edildikten sonra serbest bırakmaları en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ama şu paydaşlar hikayesi var ya, Mahir Ünal'ın söyledikleri iktidarın şuurunu ve bilincini nasıl yitirdiğini gösteriyor aslında bizim açımızdan. Mahir Ünal Yozgat Partisi'nin kongreleri devam ediyor biliyorsunuz. Bu arada Covid bulaşmıyor parti kongrelerinde asla. Her yerden bulaşır. Ama parti kongresiyle camiden bulaşma şansı yok. AKP'nin kongreleri full bir süratle devam ediyor ve Yozgat Kongresi'nin içinde Mahir Ünal yaptığı konuşmada belagetin şehveti diye anlattığım hikaye bu işte. Konuştukça coşup insanlar alkışlayınca gerçekten hikmet arz ediyorum diye düşünüyorum. Başlar çünkü insan saçmalaması ve o saçmalamanın ötesinde söylediği şöyle bir laf diyor ki işte Fethullah Gülen terör örgütüyle birliktelikler, beraber yürümeler, gitmeler gelmeler falan filan arasında Demirel'e laf çöküyor. Süleyman Demirel'e laf çöküyor. Bakın bunu bir kenara yazın lütfen, olur mu? Bu önemli bir gelişme. Neden? Çünkü iktidarın şu dakika itibariyle hepimiz çok iyi biliyoruz ki MHP kendisini parmağının ucunda oynatmasın diye çok fazla paydaşa ihtiyacı var. Ama o paydaşların bir grubu zaten hani eskilerin tabiriyle mütemmim cüzü, ayrılmaz parçası iktidar için. İşte Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Bak kalıbımı basarak bir daha söylüyorum size. Ben bunu daha önce söyledim. Kalıbımı basarak tekrar ediyorum. Bugün AKP lideri Tayyip Erdoğan onay versin, tamam beraber yürüyelim desin, Ahmet Davutoğlu'nun partiye katılımı 38 saniye sürer. 38 saniye sürer. Ali Babacan'ınki biraz daha uzun sürer ama katılır mı sorusunun cevabı kesinlikle evet. O yüzden daha fazla insana ihtiyacı var. O daha fazla insan sonuçta sağ eğilimli insanlar olmak zorunda değil mi? Sen niye kavga edersin o zaman? Mesela Demirel gibi Türkiye'de eleştirilirken bile bir noktada insanların durmak zorunda hissettikleri bir figüre niye saldırır Mahir Ünal? Ben size söylüyorum. Şuur bitti tamamen çünkü. Yani saldıracak yer kalmadı ki. Abuk sabuk şeyler yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şu anda ya şunu bir filmde kullansanız. Bak ciddi söylüyorum, bir filmde kullansan. Filmin 10 dakikasını seyreder sonra dersin. Lan bırak böyle film mi olur ya? Ama bu senaryoyu ne yapmış kafasında? Ot mu çekti bunu yazarken acaba diye düşünürsün. Mahir Ünal böyle bir pozisyonda Süleyman Demirel'e laf geçiriyor. Merhum Süleyman Demirel'e. Onu savunan MHP'den atıldıktan sonra bir süre bağımsız kalıp Demokrat Parti'ye geçen Cemal Enginyurt. Ciddi söylüyorum. Ondan sonra işte zaten kopuyor. Neriman Köksal giriyor ondan sonra devreye. Aşıkların arasını açmaya çalışıyor falan filan. Ali Yerona zaten sevmiyor hiçbirini falan filan. Yani hikaye böyle gelişiyor. Ömründe böyle bir saçmalık duydun mu güzel kardeşim? Ama yaşanıyor şu anda. Çünkü şuur tamamen düştü. Şuur bitti. Ben Tayyip Erdoğan'ın Allah yazdıysa bozsun cümlesi bile kötü de. Bak bugün çağırır Mahir Ünal'ı partiden atarım. Ciddi söylüyorum. Dışarıdan alınacak tek bir oya ihtiyacın var. Ve sen tutup Süleyman Demirel'e saldırıyorsun. Ya bunun siyasette falan uzak yakın alakası yok kardeşim. Bunun zekayla uzak yakın alakası yok. Vallahi yok bak. Vallahi de billahi de yok. Ama gelinen yer burası. Çünkü artık anlık iş yapılıyor. Anlık. Hemen o anda ne gerekiyor? Yozgat İl Kongresi'nde coşku mu lazım? Ver köpüğü. Nereden? Bilemem nereden geldiğini. Bana ne diyor? Ben yardırdım gitti. E şimdi ne olacak? Cemal Enginyurt sosyal medyadan kampanya başlatıyor. Ve diyor ki haydi dostlar yüklenelim hashtag'e özür dile Mahir Ünal. Şu dakika itibariyle 7200 tweet atılmış bu konuyla ilgili. Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında 3. sırada. Ya Acun Ilıcalı'nın programıyla ilgili Survivor gerizekalılıktır etiketinin altında dolar var. Doları birazdan size söyleyeceğim. Onun hemen altında özür dile Mahir Ünal yazıyor. Diyorum ya bak bunu bir senaryo olarak getirse. Yani herhangi bir yapımcıya götürse terlikle kovalar. Terlikle bak tek bandı kopuk Tokyo'yla kovalar. Ama bu adam yapıyor bunu. Niye? Yok artık çare yok. Nereden saldıracağı belli ki. Oradan dal öbür taraftan çık. Ben ilk duyduğumda gerçekten inanmadım. Vallahi bak çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ki hani Mahir Ünal'la ilgili görüşlerimi biliyorsunuz. Mümkün değil dedim ya. Mümkün olmaz kardeşim böyle bir şey. Sonra bir baktık. Anam. Adam demiş bayağı. Süleyman Demirel'e laf çakıyorsun. Bak bunun toparlaması nasıl olacak ben size söyleyeyim. Diyecek ki Süleyman Demirel'le ilgili değil ki o söylediğim benim. Daha önce Afşin Elbistan'la ilgili söylediğimde termik santralle bir alakası yoktu zaten. Santral ne ya? Termik ne? Kömür bulundu mu ya? Allah! Hadi canım Kahramanmaraş'ta. Oraya kadar gelecek. Niye? Bak hepsinin tek bir temel gerekçesi var. Hani bugüne kadar haddim olmayarak hep anlattım. Şunu söylemeye çalıştım. Türkiye'de hiçbir seçim bak altını tekrar çiziyorum. Bizim çok partili siyasal yaşamımız hani ne kadar ittirirsen ittir en fazla geleceği 70 sene. Hep topu oraya sıkışıyor. Hiçbir seçim siyasi gerekçelerle yapılmamıştır Türkiye'de. Ekonomidir seçimi zorlayan. Ve şu an itibariyle ekonomi bitti ya. Bitti kardeşim gerçekten bitti. Canlı dakika ve skor alalım. Bağlanalım Adana 5 Ocak stadına. Bak 7 lira 54 kuruş görünüyor şu anda Amerikan doları. Cuma kaçtan kapattık biz? 7.26 mıydı? 7.24 müydü? Pardon Perşembe. Çok özür dilerim. Yani söyleyeyim. Cuma edebiyat yayını yaptık. Perşembe. 7.26 ya da 7.24. Sorum şu. Ne değişti kardeşim 30 kuruş yükseldi dolar? Ne oldu? 1 doların değeri 30 kuruş nasıl yükseldi? Ben sana söyleyeyim mi nasıl yükseldiğini? Hafta sonu saçma sapan konuştu ya yine çok anlarmış gibi. Faiz. Faiz ya. Söylüyoruz hep ya. Bunun ayaksı yok. Ya adam bankaları iş adamlarına şikayet ediyor. Bak bankayı iş adamına şikayet ediyor. Çok zekice. Çok gerçekten muhteşem ötesi zekice. Ve onları şikayet ederken çok sevdiğim bir dostum hafta sonu yollamış. Ben kaçırmışım. Ciddi söylüyorum ben kaçırmışım ama şöyle demiş bu bankacılarla yapılan toplantıda. Enflasyonu ne kadar çekersen o kadar aşağı gelir. Buyur. Enflasyon diyorum. Evet. Ne kadar çekersen o kadar aşağı gelir. Abi biz eşek değiliz ki 83 milyon insanız. Abanalım sıfıra indirelim. Yaparız. Vallahi bak yaparız. Yaparız. Bu bize komaz. 83 milyon insanız ya. Aynı anda abanırsak sıfıra indiririz o zaman biz bunu. Ne olacak ki? Bir şey söyleyeceğim. İşsizlik de böyle midir acaba? Lan o da çekince geliyorsa bak. Ben şu arkada duran diplomam var ya yemin ediyorum yalan. Bak 1859 o üniversite, o fakültenin kuruluşu, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin. Mektebi Mülkiye-i Şahani-i Ali Osmani, tam adı. İstanbul'dan Ankara'ya geliyor falan Atatürk'ün emriyle. Ben haddim olmayarak oranın mezunuyum. Haddim olmadan ekonomistim. Bir Allah'ın kulu bana okulda şunu öğretmedi ya. Bir insan evladı da çıkıp demez mi kardeşim enflasyon böyle bir şeydir, don lastiği gibidir, çekince aşağı gelir diye. Bana saçma sapan şeyler öğretmişler ya. Bir de ben uzun okudum. Çok uzun okudum ben yani. Bitiremedim okulu. 5,5 sene çalışıyordum çünkü arada. 6. seneye uzadı benim okulum. Ama yani ayıptır kardeşim. İnsan bir parça utanır ya. Niye bana söylemiyorsunuz? Benden niye saklıyorsunuz ki? Enflasyon ne kadar çekersen o kadar iner. Hadi ya. Allah aşkına. Çok anlar gibi. Bak doların yükselme gerekçesi bu. Daha da yükselecek. Ben bunu ne zaman söyledim size hatırlıyor musunuz? Aralığın başında. Niye? Ya çok mu zeki olmak gerekiyor onun için? Hayır. Bak, Türk lirasının değerini düşüren bir takım temel gerekçeler var. Ama bunlardan en önemlisi bizim uluslararası camiada güvenilirliğimizin olmaması. Bütün dünyada ekonomik değerler belirlenirken şöyle anlatılır. İnsanlara denilir ki ekonomi tek başına belirleyici değildir. Bir ülkenin özellikle hani bugünün evreninde, bugünün kozmosunda, kainatta evren değeri belirlerken ekonomiyi başka unsurlarla birleştirir. Çünkü kapalı ekonomi yok artık. Yaşayamazsın öyle. Öyle bir şansın yok. Hani Kuzey Kore'nin ton balığı değilsen öyle bir şansın yok ki. O bile başka işler yapma peşinde. Mecbursun. Böyle olduğu zaman ülkene yatırımcı çekebilmek için yapman gerekenler var. Nedir onlar mesela? İnsanların senin ülkene gelebilmeleri için senin ülkende hukuk güvencesinin olması şart. Bu hiç tartışma dışı. Önce bu olacak. İki, sen rekabet edebilir konumda olacaksın. Üçüncüsü çok önemlidir bu. Hani daha seksi olsun diye İngilizcesini söyleyeyim. Gerçekten sustainability, you know? Sürdürülebilirlik. Yani bunlar olabilir ama bunlar gel geçse salla, kimse sallamaz seni. Çünkü o zaman sen ekonomiye yaptığın yatırımın karşılığını almayı beklemek zorunda olduğun için patlarsın. Bugün evet ekonomi çok iyidir, hukuk düzeni. Mesela biri demiştir ki hukuk reformu yapacağız. Gel ya. Ya bir gel hukuk reformu. Gel bir hukuk reformu yapacağım. Bak bunu yersen çipi takarlar pırt diye. Ama eğer sürdürülebilirlikten bahsediyorsak, sürdürülebilir bir düzenden bahsediyorsak herkes gelir yatırımını yapar. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu yapabilmek için senin saçmalamanı kimse dinlemez. Hiç. Enflasyon acayip. Çektim mi aşağı gelir ya. Çek enflasyonu aşağı. Çek biraz daha. Çek. Zaten önemli olan enflasyonda belli otursun. Belli oturduktan sonra kalanı halledilir. Bir şöyle omuz arkası bir potluğu vardır. Onu da şimdi tam böyle kıçtan şeyden çekerler. Orta çizgiden çekerler onu. Enflasyon dediğin ceket gibi bir şey. Belli otursun. Sorun bu. Kalanı hallolur. Çek aşağı doğru. Bak nasıl oturdu. Enflasyon bu. Sen böyle cahil cahil konuşursan kimse seni sallamaz. Çıkıp senin Adalet Bakanın derse ki ya en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesiydi. Biz havaalanlarını adliye kuruyoruz derse millet sana ağzını bırakır gülerken. Sorun bu değil ki. Ve sen ısrarla bunu anlamamakta direniyorsun ya. Çok anlarmış gibi abuk sabuk konuşmaya devam ediyorsun. Hiçbir fikrin yok ekonomi hakkında. Hiç mi? Hiç ya. Ya zerre kadar bak zerre kadar. Kakulenin içindeki tohum kadar fikrin yok kardeşim. Ama ısrarla konuşuyorsun. Ondan sonra bu. Bak demin konuştuk da. 7.53'tü. Şu anda 7.53.65. Ya cangır cangır Çin pavyonu gibi ışığı yanıyor sürekli. Niye yükselir kardeşim dolar? Şunu mu söyleyeceksin bana? Joe Biden 2 gün sonra göreve geçecek. Ne yapacaksın? Çiçek çikolata yaptırıp hayırlı olsun ama gideceksin. Sana ne? Ha demek ki öyle diyemiyorsun değil mi? Paranın değerini kendin belirleyemiyorsun. O zaman efelik yapmayacaksın beceremiyorsan. Abuk sabuk konuşmayacaksın. İş dünyasının temsilcileri de bekliyor böyle. Adam bankaları kesiyor bunlara. Onlar da seyrediyor. Bu bankaların size yaptığını unutmayın ha. Hepsi böyle bakıyor. Çünkü önemli olan banka değil ki. Ya banka falan onların umurunda değil. Ya onlar talimat bekliyor. Daha çok beklersiniz ama bunun sonu iyi değil. Bak bunun sonu iyi değil güzel kardeşim. Bunu anlamamak için hakikaten geri zekalı olmak lazım. Böyle davranıp davranmamak insanların tercihi yapılabilecek şey sınırlı. Ha bu düzen içinde mesela Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ne yapacak? Ne yapacak kardeşim? Geldiği zaman Naci Abal ne dedi? Gereken bütün enstrümanları kullanacağız demedi mi? Gereken enstrüman nedir burada? Bak artık sen de biliyorsun ekonomist olmamana rağmen. Ne yapacak? Ne var elinde kullanabileceği Merkez Bankası'nın para politikası açısından bir silah olarak, bir enstrüman olarak kullanabileceği ya da nedir mesela? Hiçbiriniz ekonomist olmak zorunda değilsiniz ama kalıbımı basıyorum. Siz de biliyorsunuz artık. Siz de gördünüz, siz de biliyorsunuz. Ne yapacak Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu? Harç diye, bak harç diye faiz yükseltecek. Mecbur. E şimdi sen buradan faiz yükseltiyorsun. Öbür taraftan çok anlarmış gibi abuk sabuk konuşuyor hala. Sap diyor, saman diyor falan. Tuhaf tuhaf açıklamalar yapılıyor havaalanlarına, adliye madliye. Ne olacak abi? Nereye gideceğiz biz? Hiçbir yere, ben size söylüyorum, hiçbir yere. Bu ekonominin duvara toslaması kaçınılmaz. Kaçınılmaz, şansı yok. Çünkü ısrarla bak 3. seneye girdik. Ben kalıbı basarak söylüyorum. Ya videoların hepsi duruyor ya. Ben hiçbirini silmiyorum YouTube'da. Hepsi duruyor. 3 sene olacak bak. Ekonomide kriz geliyor. Kriz geliyor. Kriz geldi. Başladı. Hocam kriz çok artıyor. Bak şu anda göbeğindeyiz. Rezalet. Duvara çakacağız diyeli 3 yıl oldu ya. Sallamıyorsun sen. Buyurun. O zaman söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Değil mi? Zorlamanın da bir manası yok. Biz kastellerimize dönelim o yüzden. İlk yayında bahsetmiştim, hani günün köşe yazıları açısından bakıldığında işin tuhaf yönü şu. Ben size söylemiştim, buranın getirisi yok diye, ama kurcalayacak başka bir şey kalmadı. Çünkü bunu kurcalamazsan Mahir Ünal çıkıp Demirel'e laf söylüyor saçma sapan. O yüzden bugün Abdülkadir Selvi demiş ki Erdoğan bu işin peşini bırakmayacak gibi. Hangi işin? Şu an sözde Cumhurbaşkanı var diye onun. Bırakmasın da kendi hanesini eksi yazıyor. Kendi hanesini eksi yazıyor. Tamam yani, nasıl istiyor? Söyle, devam etsin. Devam edelim. Şu gazeteleri bir görelim bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti: başkana aşı var, madenciye yok. Şimdi en acıklı durumumuz bu bizim. En acıklısı. Niye? Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da aşı oldu. Bak ben hafta sonu sordum. Bunu insanlar sormuyor. Niye sormuyor diye bana sorma. Çünkü herkes kıçının korkusunda hala aynı şeyde yaşıyor. AKP, MKYK neden aşı olur? Özelliğinle kardeşim. Kimsin sen ya? Sağlık çalışanı mısın? Doktor musun? Hemşire misin? Eczacı mısın? Kimsin sen? Sonra Mahir Ünal, bak Mahir Ünal Cumhurbaşkanı'nı düzeltiyor. Şey vardı arkadaş, o sağlıkçı zaten, onlar oldu ya. Hadi ya. Ben buna hiç inanmıyorum. Hiç, ama hiç inanmıyorum. Nasıl olsa öyle ya da böyle görülecek bu kardeşim. Biz bu haberi alacağız, duyacağız. Peki onları anladık. Fuat Oktay kendi açıklama yaptı. Ben aşı oldum diye. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz ya? Özelliğiniz ne? Niye aşı oluyorsunuz siz? Cumhuriyet Gazetesi de şeyi devam ettiriyor. Zonguldak'ın belediye başkanı doktormuş ama mesleğini yapmıyormuş. Görevdeki sağlıkçılar için ayrılan aşıdan olmuş Zonguldak belediye başkanı. Peki gerçekten hayatını riske atan insanlar? Zannediyor musunuz ki siz? Zannediyor musun? Ay tatlım sana değil. Sen uyu. Uyu, daha devam et sen. Gül yüzün, devam et. Siz zannediyor musunuz ki bu görülmüyor? Ve bunu görenler artık AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi hepsi görüyor. İktidarın altındaki dinamit bu, kendi koydu. Afişlere bile yansıyan seçmeli baskısına bakandan şaşırtıcıyorum. Müdürler dert etmiş olmalı. Seçmeli adı altında tüm hızıyla devam eden din dersi seçim baskısını Eğitim Sen Başkanı Kurulum Başkanlığı'ndaki heyet Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la görüşmesinde gündeme getirdi. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta konuşmuştuk bunu. Yine Cumhuriyet'in haberi üzerinde. Sıralanan sorunlara Selçuk'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Diyanet, vakıflar ve okul yöneticilerinin işbirliğine yönelik olarak bunların çok yüksek oranda cereyan ettiğini zannetmiyorum. Bazı ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri bunu dert edinmiş olabilir dedi, öğrenildi. Ne diyordu haberde, hatırlıyor musunuz? Deniyordu ki baskılar sonucu çocukların din dersini seçmeli ders olarak kabulüne yönelik olarak veliler zorlanıyor. Ne diyor Milli Eğitim Bakanı? Yok ya, çok cüz'i yani. 3 kişi, 5 kişi. Lafı olmaz. Orhan Uğuroğlu'nun açıklaması, Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi saldırıya uğradı biliyorsunuz. MHP'li Semih Yalçın'ın bu hareketin delisi çoktur sözü var ortada. Hiç unutulmayacak bir söz. Bak, hiç unutulmayacak bu söz. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Oy vermeye giderken hatırlayın. Çünkü sizi korkuttukları insanlar bu hareketin delileri, bunun için yapıyor. Hangi hareket o? Ülkücü hareket. Bu yayını izleyenler, ülkücüler var. Katılıyor musunuz? Mesela siz deli misiniz? Öyle diyor Semih Yalçın. Kabul ediyor musunuz bunu? Etmiyorsunuz. Peki bu deliler sizden mi? O zaman siz şiddet savunuyorsunuz. Hareketiniz içinde şiddet var. Doğru mu? Bana söylemeyin, ona söyleyin. Orhan Uğuroğlu da demiş ki herkes partisinin delisine sahip çıkacak o zaman. İlginç. Öfkeli çocuklardan delilere geldik biz. Bu hareketin delisi çoktur. Ökkeş Taşkın'ın bir haberi var. Salgın eğitimi vurdu haberi. 636 özel okul kapandı. Salgın hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Resmi verilere göre 636 özel okul kapandı. 5000'e yakın eğitimci işini kaybetti. Türkiye Özel Okullar Derneği verilerine göre kapanan okul sayısı 1000'e yaklaşıyor. Öğretmenler haftada 35-40 saat çalışırken çok düşük ücretlere mahkum kaldı. Ama herkesin bir kenarda 50 bin doları falan var. Niye? Abi tek kağıt döndükten sonra sıra sana kendisine geldiğinde öyle diyor çünkü. Var yani kocaman kürek gibi elleriyle ikide bir çıkıp aynı şeyi söylüyor. Yani kenevir üzerine konuşuyor herif sadece. Var diyor, herkes attı diyor. Takvim okuyor. Takvim okuyor çünkü adam. Hesap yapıyor, bizim yaptığımız hesabı. Diyor ki ulan bu kadar olduğuna göre evet ya, yani nereden baksan 50 bin dolar. Ya 50 bin dolar deme güzel kardeşim. 50 bin dolar ne? Bizim 3 günlük kazancımız emeklilerin. 3 günde. Şuramıza para geldi ya. Bakalım. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Dur sabaha bakalım ya. Takvim Gazetesi kapanıyor ama sabah. Yok yok, sabah iyi iyi. Sabah iyi. Daha geçen hafta kaç tane ödül aldılar ya. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği. Utanma arlanma yok insanlarda. A Haber'e ve ATV'ye verilen ödülün haddi hesabı yok. Televizyonda ne var sorusunu yanıt yok. Hiç bok yok çünkü televizyonda. Önemli değil ki. İktidara takla atalım. Külliyede ödül töreni yapıyoruz. Utanma arlanma da yok zaten. Ne olacak ya? Sonra herkes birbirini satıyor. Ödül töreniyle ilgili olarak bakın şöyle bir iddia gündeme geldi. İddiayı gündeme getiren kişi iktidara attığı taklanın haddi hesabı olmayan biri. Hakkında iddiada bulunduğu kişi Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin başkanı. O derneğin başkanı bugün sabah grubunun temsilcisi, Ankara temsilcisi. İddia şu, diyor ki o ödül töreninde ödül vermek üzere reisle birlikte sahneye çıksın diye 2 milyon dolar aldın. Ney? 2 milyon dolar. Sen 2 milyon dolar kaç para ediyor, haberin var mı? Dur sana dakika bir skor vereyim canlı. Şu dakika itibariyle alacaksan 7.53'ten gidiyor. 2 milyon dolar. Yani 13 milyon liradan bahsediyorsun. Küsuratı salla. Aldın diyor. Ve hiç. Sonra bunun üzerine sabah grubunun temsilcisi diyor ki yalan söylüyorsun, yalan yalan. O da diyor ki niye yalan söylüyorsun? Bana sen anlattın bunu. Anlattığım haberin içinde en az bir yalancı var. En az bir yalancı var ama biri lacivert olmak üzere birden fazla yalancı olduğunu iddia ediyorum ben. 15 trilyon, 13 mü dedim ben? 15 trilyon. Ve bunun içinde sen koskoca bir derneğin adını da yerle eksan ediyorsun. Utanmadan yerin dibine sokuyorsun. Rezalet artık, orası da bitti. Sonra geçmiş olsun yani. Ne olacak, aman ölümlü dünya, bugün var yarın yok zaten. Dernek dediğin nedir ki? Hepimiz biraz dernek değil miyiz? He? 1.4 milyon kadın KADES'le güvencede. Kadın acil destek uygulamasına övgüler düzmeyi yere göğe sığdıramamışlar. Ama bunlar yapılırken sadece hafta sonu iki kadın, biri yakılmak suretiyle kaynar suyla, biri artık tanınmayacak hale getirilecek kadar dövülerek medyaya yansıdı. Ama sorarsanız Sabah gazetesine her şey yolunda. Sıkıntı yok. KADES'le kadınlar güvencede. WhatsApp milli güvenlik sorunu haline geldi. Söyleyen kim? SETA Medya Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor İsmail Çağlar. Doçent Doktor. İsmail Bey'in, İsmail Çağlar'ın bir CV'si var mıdır acaba? Bakalım. Şuradan bir şey anlatacağım da size. Vallahi bakmadım. Ben de sizinle birlikte bakacağım. Evet. Bir CV'sine ulaşırsak kendisinin. İnşallah vardır. İsmail Çağlar yazarlar sayfası SETA üzerinden. SETA biliyorsunuz iktidarın gözünün bebeği. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans. Yüksek lisans ve doktorasını Hollanda Leiden Üniversitesi'nde yapmış. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü. Kendisi. Özellikle bilin istedim. Özellikle görün istedim. SETA'nın içinde iktidarın göbek deliği artık bu kuruluş. Gerçekten iktidarın göbeğinin deliği. Ama Ankara'da gazetecilik yapan hiç kimse şunu unutmuyor. Biliyor ki bu kuruluş daha önceki haliyle bu grubun elinde değildi. Başkalarının hani sonradan beraber yürümekten hoşlanılmayan grup vardı ya. O grubun elindeydi. Devlet olanakları kütür kütür paraya oluk oluk akıtıldı bunlara. Binalar alındı. Maltepe tarafında yanlış hatırlamıyorsam bir binası. Eşek yüküyle para verildi. Hikaye demin anlattığım şeyleri söylemeleri. Yani WhatsApp milli güvenlik sorunu haline geldi. Gelmesin. Gelmesin kardeşim. Ama senin konuşacak başka konun yok ki. Bak mesela bir... Medya araştırmaları direktörü olarak ben şunun araştırılmasını daha değerli bulurum Sayın İsmail Çağlar. Takvim gazetesi 93 bin satış yaptığını, tirajının 93 bin olduğunu söylemesine rağmen kapanıyor. Ya 93 bin satan, tanesi 1 liradan 93 bin satan bir gazete. Niye kapanır? Niye kapanır kardeşim? Çok saçma değil mi? Bu gazetenin başka bir maliyeti yok ki. Zaten konserve haber yapıyor bak. Konserve haber yapıyor da normalde. Kendi adına çalıştırdığı bir tane bir Ankara temsilcisi var. O zaten CNN Türk'ün gediklisi. Sanırım oradan alıyordur parasını. Başka? Zaten Sabah grubu burası sağlıyor parayı. 93 bin sattığını söylüyor. Tirajı yüksek gösteriliyor ki basın ilan kurumundan da reklam alsın. Eşek yüküyle reklam da alıyor. Niye batar? Ya niye batıyor kardeşim? Niye batıyor gazete? Bak bunu araştırsana. Ortaya çıkacak yalanları hep beraber izleyelim ondan sonra. Tiraj yalanını görelim mesela. Yok ya aslında öyle değildi ama bir parça şişirmiş galiba bunlar. Yani çok değil de bir parça bir şişkinlik var. Ondan sonra salla salla üfür üfür söyle. Ama lazım SETA bu yüzden var. Sözcünün manşeti işçiye neden fazla zam yaptın? Esnafa neden para dağıttın? AKP'li başkan makamında CHP'li başkana böyle bağırdı. Konya'nın AKP'li belediye başkanı İbrahim Altay, asgari ücreti 4500 lira yaptığı için Tuzlukçu'nun CHP'li belediye başkanı Nurettin Akboğa ile tartıştı. Olay şöyle gelişti, Saygı Öztürk'ün haberi. Belediye meclisinin son toplantısında Tuzlukçu belediye başkanı Akboğa'nın bir isteği kabul edilmedi. Bunun üzerine Akboğa, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile görüşmek istedi. Başkan Altay, Başkan Akboğa'yı makamında kabul etti. Altay, haberim olmadan işçiye nasıl böyle bir zam yaparsın, esnafa para dağıtırsın diye bağırdı. Ortam gerildi, bunun üzerine Başkan Akboğa, sen benim amirim değilsin, bana parayı veren de sen değilsin, ben sana para veriyorum diye konuştu. Vallahi en doğrusunu söylemiş. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz zaman altınızdaki belediye başkanlarının amiri falan olmuyorsunuz siz. Siz de belediye başkanısınız, onlar da. Ama abinin burada bağırmasının gerekçesi o değil ki. Çünkü oralarda başkaları sivrilmeye başlıyor o zaman. Kendi yapmadığı görülüyor. İstanbul'da, ilk yayında anlattım ya, yayın arasında çok şey gelmiş. Ya sen bu İstanbul seçimine takıntılısın. Değilim kardeşim. Anlamının ne kadar büyük olduğunu gör istiyorum. Yani o kahverengi çorap kılıklı herifin öyle yeldir yeldir ortaya kendini atması boşa falan değildi. Adam farkında. En çok yani AKP'liler kendi aralarında düşünüp tartışıp ulan kimin heykelini yapalım deseler bence odur. Bak çok doğru iş yaptı o kendi açısından. Nereye gideceğini belki bir tek o gördü. İşin nasıl patlayacağını. Adam 6 ay uğraştı. Sonra 807 bin oy fark böyle ağzının üstüne çalank diye bir yedi. Nereden geldiğini şaşırdı ama olsun mevzu o değil. Uğraştı. Şimdi İstanbul'da paranın kaynağı bir kesildi, hop bitti. Bak şunu da özellikle söylüyorum, küçümsemeyin, bu çok ciddi bir çözüm. Şu halk ekmeğin ekmeğini dağıtmak için kurduğu mobil üniteler var ya Ekrem İmamoğlu'nun. İlk gününden beri yaptığı bence en önemli icraat. Çünkü halk her zaman siyasette oy vermeye giderken kendine en son dokunanı hatırlar. Bak bunu 31 yıldır siyaset gazeteciliği yapan, haddim olmayarak 31 yıldır bu işi yapan bir insan olarak söylüyorum sana. Oy vermeye giden insan kendisine en son iyilik eli dokunanı hatırlar. Her zaman böyledir bu. Ve bizde hiç değişmez, ekmektir bu. O yüzden zaten o büfeleri tutmaya çalıştılar. Bitti. O mal da batıya kaydı. Artık savunabileceği hiçbir şey kalmadı. Bu saatten sonra istediğini engelle. Eğer Tayyip Erdoğan bununla ilgili, yani bu çözümün engellenememesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki AKP'li üyeleri, grup başkan vekili de başta olmak üzere ciddi fırça kaymadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadar açık yüreklilikle söylüyorum sana. Çünkü o ekmek, ekmeğe dokunan el var ya, her şeyi bitiren hikayedir o. Her şeyi bitiren hikayedir. 1 lira ekmek alıyor, 2 liralık ekmeği, yani ekmek masrafı %50 azaldı insanlar. 45 dakika yürüyordum diyor adam. Şimdi 5 dakika yürüyorum, bizim semtin ortasına geliyor, ondan sonra tamam. Ve bir iyilik hareketi çıktı onun içinden. İnsanlar şimdi şunu yapıyorlar. Kardeşim 1500 ekmeğe ben veriyorum ya. Ben veriyorum lan 1500 lira. 1500 lira diyeyim. Ben verdim. Dağıtın, 1500 tane ekmeği ben dağıtıyorum insanlara. Bak insanlar bunu unutmaz. Bu AKP açısından yenmiş. Üstelik 90 artı 3'te yenmiş bir gol çıkmaz mı? Hiç zorlama. Tevfik Göksu ne kadar çırpınırsa çırpınsın, bu olmaz. O yüzden bu adamın söylediği de doğru, tanımam etmem ama Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akboğa yerden göğe kadar haklı. Sen benim amirim değilsin, sen kimsin diyor. Sokak yasağında laiklik, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı bildiri dağıttılar. Bugün Veli Toprağ'ın haberi. Ankara'da hafta sonu milyonlar evdeyken kapılara asılan bildiride demokrasi ve laiklik küfürdür, oy veren imandan çıkar deniyor. Mamak'ta sokak sokak gezerek bildiri dağıtan kişiye kimse müdahale etmedi. CHP milletvekili Ayla Aydar hak verdi. Sosyal medyadan polise çağrı yapınca emniyet devreye girdi. Zahmet olmuş. Zahmet verdik ya hafta sonu. Hak verdi, demokrasi, laiklik ve cumhuriyete hakaret eden, imam ve devlet memurlarının dinden çıktığını yazan bu korsan bildirileri kim dağıttı? Kimler göz yumdu? Başlığı Müslüman olmak neyi gerektirir? Vallahi size baktıktan sonra insanların neyi gerektirdiğini bilmiyorum ama neyin olmayacağını çok net görüyor ya. Çok net. Bak böyle olma demek yeterli. Ciddi söylüyorum. Meral Akşener'in sözleri var. 80 öncesini görmüş insanın bu derecede namertlik hiç olmadı. İyi Partilileri Meral Akşener, Selçuk Özdağ'ın 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına uğramasına bu sözlerle tepki gösterdi. Akşener siyasetçi dövülüyorsa, gazeteci dövülüyorsa, ana muhalefet lideri lince uğruyorsa bunlar asla kabul edilemez dedi. Ama yani bir taraftan bakıyorsun olmadı öyle bir şey. Ya men balam, Azerbaycan'da Milli Piyango ihalesini kim almış duydunuz değil mi? Vallahi Azeriler de artık o mutluluğu tadacaklar. Binecek üstüne vucak kıbacı, vucak kıbacı. Almış, evet. İlham Aliyev, Azerbaycan Piyango şirketi Azer Loterya'nın devir kararnamesini imzaladı. Şirketi Demirören grubunun alacağı açıklandı. Vallahi. Ay balam, vermeyir. Vallahi vermeyir. Yoksa yani yine şey yap da. Neyse, sen özünde göreceksin. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapacaksın? Bizde bir yılbaşı çekilişi yapıldı hacı. Yılbaşı biletinin çeyreğe çıkacağını bak, Türkiye'de 1 milyon insanın sokağa çık. Herkes sana diyecekti ki çeyreğe çıkar. Çeyreğe çıkar. Niye? Çok normal abi. Bir tanesini ödüyorsun çeyreğe çıktığında. 3 tanesini diyorsun ki satılmamış ya. Allah, satılmamış mı? İçin kan ağlayarak 75 milyon lira. Piyango biletinin satışından gelen kar hariç 75 milyon lira yine senin oluyor. Şimdi bunun Azerbaycan'daki uygulamasını göreceğim. Vallahi yani bu saatten sonra yani geçmiş olsun, ne diyeyim size ben, bilemem ya. Aman bizim derdimiz bize yeter hacı, boş ver. Bir gün hangi çağ atladık? Bilmem hangisi? Erdoğan sık sık çağ atladık dese de milyonlar çaresiz, prim borcunu ödeyemeyen milyonlarca yurttaş sağlık hizmetinden faydalanamayacak, yoksul aile çocukları ise eğitimden koptu. Yaren Çolak'ın ve haberi, bir de Doktor Güray Kılıç'ta sağlık hizmetlerinden yararlanmanın önceliklerini yazmış. Hüseyin Şimşek'in bir haberi var. Meclisin işlevi ve yargı bağımsızlığı yok, yönetemez haldeler diyerek sarayın politikaları nedeniyle ülkenin yönetilemez hale geldiğine dikkat çeken muhalefet temsilcileri siyaset özgürlüğü talep ediyor. Çok zor. Bugün Timur Soykan'ın bir yazısı var. Siyasetin eli kana bulandı diye okumanızı tavsiye ederim. Bu hem Selçuk Özdağ, hem Orhan Uğuroğlu'na, hem bir hukukçu, ülkücü bir hukukçuya yapılan saldırıyı yazarak anlatmış ve siyasetin eli kana bulandı diyerek bu işin gidişatını anlatıyor. Bu işin gidişatını anlatıyor. Öyle demeyin. Biri yazmak gitti. Ali'ye ile kırışırlar sonra. Öyle demeyin. Ben size anlatmıştım değil mi daha önce? Ya hayatta en güldüğüm haberlerden bir tanesi. Birleşmiş Milletler nezdinde Azerbaycan devleti gelirin en adil paylaşıldığı ülke ödülü aldı. Ya gülmeyin be. Aldı, ne olur? Alabiliyormuş demek ki. Alası varmış. Öyledir. Bak Azerbaycan'ı tanıyan varsa içinizde. Çok gelir gerçekten çok adil paylaşılır. Çok adildir her şey. Atarsan bir hürmet, her şey son derece adil. Evrensel'in manşeti, çalışmada varlar, aşıda yoklar. Hemşirelik stajı yapan öğrenciler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı öncelikli aşı grubu kapsamı dışında bırakıldı. Bununla ilgili hafta sonu çok sevdiğim bir doktor arkadaşım bir şey yazdı. Benim hiç dikkatimi çekmemişti. Dedi ki, geçen sene bu filyasyon ekiplerinin oluşturulma sırasında tartışılmıştı. Ben de o dönemde destek vermiştim bu projeye. Çünkü böyledir. Her zaman böyledir. Aliyev ve karısı mı? Aşk olsun Şazihan. Yani adam karısını devlet başkanı yardımcısı yaptı diye gözünüze battı. Tamam, diğer devlet başkan yardımcılarından da önde. Ne var bunda? Sonuçta aynı evde. Yabancıya gitmesin diye. Geçen sene bu filyasyon ekiplerinin oluşumu sırasında büyük pandemi durumlarında bütün ülkelerin acil tıbbi çağrılarda kullandığı insanlar arasında tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin de olduğunu söylemişti. Ve dün de aynı şeyi tekrarladı. Dedi ki mesela bu çocuklara da yapılmalı aşı mutlaka. Bu çocuklar da sağlık ordusuna anında katılacaklar. Çünkü artık son sınıf öğrencisi ve bunlar işi biliyorlar. Biz de geç onu. Bak Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay aşı oluyor. Fuat Oktay aşı oluyor. Herkes kütür kütür aşı oluyor. Sonra gerek yok ki ya. Ya bir şey olduğunda Fuat Oktay savunacak demek ki bizi. Ben öyle anladım yani. Hemşirelik stajı. Daha ne yapacak bu insanlar ya? Ya hemşirenin stajyeri artık. Stajyeri. Ya bildiğin hemşire aslında. Ona aşı yok. Buna aşı yok. Olmaz. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Evrensel bele. Ya sen tut Azerbaycan'dakini de ver. İnanılır gibi değil ya. Neyse Yeni Şafak'a bakalım. Dur güzel bir gazete. Kaset olmasa bu CHP olmazdı. Kim bakalım? Değişikliği FETÖ istedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu kaset kooperasyonundan sonra CHP'nin klasik duruşundan farklı bir istikamette yol aldığını söyledi. FETÖ böyle bir değişiklik istemiş midir? Öyle görünüyor ki. Evet, eğer operasyon olmasaydı bugün herhalde başka bir CHP'den bahsediyor olurduk. Numan Bey, hatırlar mısınız? Bir zamanlar bir parti vardı. Has Parti. Çok acayip insanlar vardı kurucuların içinde. Valla. Yani benim etrafımdaki mütedeyyin insanların pek çoğu şöyle demişti mesela. Hepsinden duymuştum bunu hemen hemen. Ya hayatını dindar olarak geçirmek isteyen, tercihini bu yönde kullanan insanların da oy verebileceği bir parti var. Has Parti. Çok acayip insanlar vardı kurucular arasında gerçekten. Yani benim siyasal bilgilerden tanıdığım hocalarım vardı mesela. Gerçekten. Sonra o partinin genel başkanı kaçtı. Siz tanımazsınız. Bir iktidar acayip eleştirileri vardı. Bunlar Harun gibi geldiler, Karun gibi gidiyorlar falan diye. Çok acayip laf sokuyordu. Sonra dağıldı. Gitti. O yüzden söylediğinizin bence kimse için bir önemi yok ya. Yani siz kendi elinizle bitirdiniz kendinizi. Ciddi söylüyorum. Bugün yanında durduğunuz insanlara söylemediğiniz laf kalmamıştı. Laf kalmamıştı. Ciddi söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşmuş. Diyeceksin ki konuşmuyor muydu zaten? Yok. Ya, talimat gelmediği zaman genelde yükselmez topa. İslam'ın bir din olmadığını ve Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu söyleyerek haddini aşan Yunan başpiskopos Hieronymos'a sert tepki gösterdi. Bu söylemler Müslümanlara karşı ırkçı bakış açısını beslemekte, canlarına ve ibadethanelerine saldırılara dönüşmektedir. Ya bir söylediğinle de yaptığın tutsun be birbirine. Bir söylediğinle, tek bak bir tane, biri tutsun. Bir tanesi. Elinde kılıçla kürsüye çıkmış, minbere çıkmış adamsın sen ya. Elinde kılıçla minbere çıkmış adamsın. İkinci cümleyi kurmak bence gereksiz ya. Sonra deniyor ki işte insanlar ateizme kayıyor. Şuna baktıktan sonra bir insanın gerçekten samimi bir dindar olma şansı var mı ya bunu tanısanız? Allah bu yayını izleyen mütedeyyin insanlar, dindarlar size soruyorum. Önce Ali Erbaş'ı tanımış olsaydınız gerçekten dini tercihinizi sorgulamaz mıydınız? Vallahi ben sorgulanacağını düşünüyorum. Hasan Ali Atasoy işte Uygurlara dair tek laf edeydi. Söyleseydin ya. Olmaz ki öyle bir şey. Mümkün değil. Hangisi dürüst? Hangisi? Akşamın manşeti. CHP'li Kılıçdaroğlu HDP-PKK ilişkisi nedeniyle çatırdayan Millet İttifakı'nı koruyabilmek için muhafazakar gruplara hedef aldı. Kılıçdaroğlu daha önce söyledikleriyle çelişerek her gruba duymak istediklerini... Ne diyorsun? Söylediğiyle çölüşüyor. Aa, hiç sevmem öyle siyasetçi. Vallahi. Kesin Kılıçdaroğlu işte bu. Bak. Sivas'ın ötesine biz gidiyoruz, Erdoğan gidemiyor. CHP seçmenine, muhafazakar seçmeni. Erdoğan haklıydı, Sivas'ın ötesine şimdi gidiyoruz. Kamulaştırma. İktidarda olacağız. Beşli çetenin bütün yatırımlarını kamulaştırıp alacağız. Muhafazakar seçmene. Maliyetini çıkaracağız. Üstüne makul bir kar koyacağız. Al paranı git diyeceğiz. Var böyleleri ya. Geçmişte ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen var mesela. Şimdi sorduğunuz zaman diyor ki Orta Doğu mu? O ne ya? Üniversite olan mı? Hiç duymadım. Hiç duymadım. Hiç. Allah Allah. 3600 ek gösterge mi? Benimle alakası yok. Ben söylemedim. Ben hiç söylemiyorum. Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Hiç. Hiç. Şu takvim gazetesini bir açalım artık sonu geldiği için. Yavaş yavaş tadını çıkarta çıkarta dibini sıyırarak okuyalım. Şimdi bugün vergini kartla öde. Emekliye 2550 lira promosyon. Staj yapan gence 767 lira ve ne zaman emekli olurum sorularıyla sürmanşeti doldurmuş. Bir kere bunların tamamı yalan. İçinize bir soru hepinize. Biz takvim gazetesinden bir haber okuduk. Ocak ayının başında ne deniyordu? Hani enflasyon açıklandı, emeklinin maaş farkı belli oldu, geliyor. Ayın 15'inde ödenecek. Bugün ayın kaçı? 18'i. Bu yayını izleyen emekliler size soruyorum. Maaş farklarınız ödendi mi? Efendim? Ya soruyorum işte kardeşim. Takvim gazetesinin. Ben sana her gün bir yalanını, en az bir yalanını ispat ederim burada. Ama yani bak bu çok önemli. Emeklinin maaş farkı ödendi mi? Ödenmedi değil mi? Ama bu gazete için hiçbir önemi yok ki. Üfür üfür söyle ne olacak ya? At. At yani at hikaye o aman boş ver ya. Kim at bunlar nereden hatırlayacak diyor. Nereden hatırlayacak da söyleyecek bu aman. Şimdi emekli 2550 lira promosyon. Bu gazete A'sından Z'sine kadar yalan söyleyen, yalancı bir gazete. Hazırlayanlar, analizlerini yapanlar, sağlık köşesini yazanlar tamamı yalancı. Bak tamamı yalancı. Bilerek söylüyorum. Her birininkini ispat ederim sana. Burada defalarca konuştuk. Şimdi insanlar diyor ki takvim gazetesi kapanıyor. Bana ne? Bana ne? Açık kalmasını gerektiren durum. 93 bin tirajı vardı ya niye kapanıyor? Bak üzerinde yazıyor boru gibi. 1 lira gazete diyen 93 bin lira kazanıyor günde. Nasıl? Fena para değil, değil mi? Hiçbir gideri yok. Hiçbir ekstra gideri yok gazetenin. Haber, teber, ot, bok hepsi tamamen sabah grubunun her şeyiyle hazırlanıyor. E ne yapayım, üzüleyim mi ben bu gazete kapanıyor diye? Beter olsun. Bak bu daha ilki. Daha ilki, daha izle, daha devamı çok gelecek bunlar. Çünkü gazetecilik yapmıyorlar. Ya her alan böyle ya. Ya ben dün akşam, ya ciddi söylüyorum ya, ya. Bak güzel kardeşim, tamam bozulma olur. Evet becerilemeyen şeyler. Hepsine eyvallah. Hepsine eyvallah, sözüm yok. Kadro yetersizliğidir, ottur, boktur. Hepsine tamam eyvallah. Ama sen bir haber kanalının, Haberim'in kanalının ana haberini sunuyorsun. Ya hala vaka diyorsun ya. Ya yuh be, ağzın kopsun. Hakikaten ağzın kopsun. Hiç mi duymadın, hiç mi dinlemedin? Kırıp, ya böyle haller edalara geldiğin zaman 1500 herkeste. Otururken böyle CNN Türk'ten bahsediyorum. Kimdir bilmiyorum. Vallahi ismini bilmiyorum. Bir böyle cam bir masa, kokteyl masası gibi bir masa. Bir yüksek tabure. Orada oturuyor. Mesela çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ya ama ablacığım söylediğinin farkında değilsin ki sen. Afrika diye bir yerden bahsediyor. İsmini bilsem söyleyeceğim. Afrika diye bir ülke gibi bahsediyor. Hani Afrika diye bir ülke var. Burası yani. Medya bu halde. A'sından Z'sine kadar böyle. Yok muydu böyle insanlar? Her zaman vardı. Çok haklısın. Ama hiçbirini ana haber sundurmazlardı. Şimdi örtkü ölem diyor ya, yani hakikaten örtkü ölem ya. Burada da anlatıyor işte, üfür. Üfür. Cenk Deniz 70. Cengiz atıversin havuza 100 milyon dolarcık. Öyle olmaz. Bak öyle olacak olsa o kazancın içinden zaten para bu insanlara aktarılır. Şu anda öyle bir para yok. Kurtarmıyor kimseyi. Yoksa şu yapılamaz mıydı? Bugüne kadar defalarca yapıldı. Etem Sancağı'ndan tut Fettah Tamince'sine kadar. Hepsi sırayla patron olmadı mı o televizyonların? Nerede şimdi? Neredeler? Yok artık o para dönmüyor kardeşim. İş adamını, iş insanları da akıllandı. Vermez ki o parayı. Reis kızar, kızarsa kızsın vallahi, kusura bakma. Bak bu gazetenin yok olma gerekçelerinden bir tanesi sağlık alanında uydurduğu çok tehlikeli yalanlar. Çok tehlikeli yalanlar. Krizin izi karda gizli. Kalp soğukta nasıl yorulur? Kimlerin dikkat etmesi gerekiyor? Hapı yutmayın, kanser olmayın. Doğum kontrol hapı kadını nasıl vuruyor? Bak bizim doğru düzgün Sağlık Bakanlığımız olsa kilitler bu gazeteyi. Doğum kontrol kadınlar kadını nasıl vuruyor yazmış. Doğum kontrolü riskli. Kapat. E yazıyor adam. Her gün yazıyor bunu. İkaz almış durumda mı? Bir kere bile almadı da. Sonra çok üzülüyorum. Vallahi ben hiç üzülmüyorum. Hiç üzülmüyorum. Yani Ankara temsilcisi de nasılsa CNN'e kapılanır, orada bir yer bulur. CNN'de isterse temsilci bile olabilir. Ciddi söylüyorum. Artık dönem öyle bir dönem, ne olacak ki? Koronanın ilacı pitaya'da saklı. Egzotik meyvenin sayısız faydası var. Bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu düşürüyor, tok tutup zayıflatıyor, diyabete iyi geliyor. Ne? Pitaya. Buyur. Pitaya. Abi bir saraydaki davete falan katılmak lazım. O ejder meyveli sumit falan. Onlar biliyordur. Ben hayatımda duymadım. Pitaya ne ya? Onlar da duymamış ki. Görememişler. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu. Mektubu nereden bulacağız? Ya o mektubu buluruz güzel kardeşim, buluruz. Buluruz. Hatta bugün dur bakalım neler yazmışlar. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu haberi manşette, kamera şakası diye bir haber. CHP yöneticileri Kılıçdaroğlu'nun CNN Türk boykotunu takmadı, aklına esen ekrana çıktı, yasak sözde kaldı. Kılıçdaroğlu CNN Türk'e kızdı, CHP'lilerin ekrana çıkmasını yasakladı, söz dinlemeyen iki üyeyi de partiden attı fakat boykot tavsadı. En yakınları yasağı aldırmadı, kanalın yayınlarına bağlandı, partililer de isyan bayrağı açtı, gördüklerimiz kamera şakası mı? Takvim gazetesi yerden göğe kadar haklı. Yerden göğe kadar haklı. Sen CHP üyeleri CNN Türk'e boykot edecek, çıkmayacak demiyor musun? Evet. Nasıl çıkıyor? Canan Kaftancıoğlu nasıl bağlanıyor? Engin Altay nasıl yapıyor bunu mesela? Parti üyeleri nasıl çıkıyor o zaman oraya? Haklı. Nasıl yapıyor kardeşim? Herkes için olmalı bu. Yani bu burada söylenecek bir şey yok ki. İrem Çiçek aklı yerden göğe kadar beni niye attınız diye soruyor. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Bir boykot varsa herkes katılacak. Çıkılmayacak diye talimat veriyorsan kimse çıkmayacak. Mikrofonunu gördüğü zaman herkes kafasını çevirecek. Ama yaptıramıyorsan bunu geçmiş olsun. Azdavay. Kastamonu Azdavay'a virüs uğramadı. İlçeye bağlı 18 köyde korona çıkmadı. Azdavaylı var mı yayın izliyor? Azdavaylı var mı içinizde ya? Azdavay'a virüs niye bulaşmamıştır? Anlamamıştır muhtemelen. Azdavayca bilen var mı içinizde? Varsa konuşsun da biraz dinleyelim ya. Hiç duydunuz mu Azdavayca? Azdavay'ın bir sözleri var. Kastamonu bu arada. Hani Azdavay deyince insanlar. Daday, Azdavay. Kastamonu'nun biraz daha kuzeyi oluyor. Kuzeydoğusu oluyor. Çok acayip bir dili vardır. Çok acayip sözleri vardır. Çok inanılmaz deyimleri vardır. İnanılmaz. Hiç bir bok anlamazsın ama bir melodisi vardır sözlerin. Üf, süper. Azdavay'da korona çıkmadı. Vallahi onun içindir. Anlamamıştır ki. Çok acayip bir yer. Çok isterdim. Yani biliyorsunuz hani benim yerel söyleşi ilgim var. Çok da ilgim var. Azdavayca anlayabilmeyi çok isterdim. Çok acayip bir dil. Doğası da muhteşem. Zaten muhteşem ötesi. Oranın tamamı öyle de. Ama beni lisan ilgilendiriyor. Azdavayca var ya. Gönüm daniye. Gönüm daniye derler mesela Azdavay'da. Ne demek o? Midem bulanıyor. Gönüm daniye. Gasyen edecin. Kusacağım demek. Gasyen edecin. Besse. Besse de ellam gibi. Yani sanırsam. Galiba. Vay arkadaş, keşke biri olsa da konuşsa biraz dinleseydik ya. Ya hakikaten şiir gibidir ama. Vallahi bak şiir gibidir. Neyse ya. Şimdi Azdavay ile ilgili böyle bir şey var. Biri de bak çıkmamıştır çünkü çok kuytu bir köşede Kastamonu'da. Doğru. Değil mi? Kuzeydoğusunda oluyor Azdavay. Kuzeydoğusuna düşüyor. Canavar. Canavar mı? İstanbul'da Anna Butim eşi Mesut'a boşanma davası açtı. Cani kocası sokakta falçatayla yüzünü yaraladı. Genç kadın sosyal medyadan dehşeti anlattı. Beni öldürecek diye ağladı. Saldırgan tutuklandı. Sosyal medya üzerinden oldu bunlar. Hani ilk kendi konuştuk ya. Vay arkadaş. Kocaman müjde. Kocası ayrı. Yok, kocası ayrı, karısı o anlamda değil, koca bölümü ayrı. Fahrettin Koca, Fahrettin Husband, Sağlık Bakanımız. Haftaya 10 milyon doz Çin aşısı daha ülkemize gelecek demiş. Ya biz anlaşamadık galiba. Hocam biz 83 milyon insanız. Yani bunun sana son olur o da. En fazla, ya en az 50 milyon bir seferde lazım bize. Bir 50 de öbürüne lazım, 100 milyon sana son olur. Sen ama 13'e geliyorsun da. Fitness salonu. Fitness salonu. Fitneye. Spor salonu McFit enflasyonun 3 katı zam yaptı. Sosyetik üyeler şoka uğradı. Bize haber vermediler. Kredi kartımızdan gizlice tahsil ettiler. Bir dakika. Marka adı vermişsin. Marka adı vermişsin. McFit yazıyor. Pestane var. İzmirli esnaf uyardı, yerli diye Çin kestanesi satıyorlar. Oğlum bu ne demek? Çin kestanesine pestane mi diyorsun? Adıyaman'da M.Y. iki kız kardeşten telefon numarası istedi. Kızlar çok sinirlendi. Tekmeyi tokadı indirdi. Kızdılar. Haberim baş. Dövmüşler bayağı. Ellerine sağlık ablacığım. Çok güzel olmuş. Ama elini korkak alıştırmayaydın. Tamam, dur giderek okuyalım sorularını. 3 senedir sorum var. Yani kaç senedir olduğunu düşünce 3 demiştim ben zaten. 71 yaşındayım hocam. Erkek adamın erkek evladıyım. Çok ilginç. Şeker hastasıyım. 3 sene oldu tık yok, ne yapmalıyım? Erkek adamın erkek evladı düştüğü hallere bak. Vay. Hoca diyor ki mutlaka günde bir saat diyor egzersiz yap diyor. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz aramızda. Şş. Hocam, bizim sülalenin erkekleri prostattan ölüp gidiyor, erken teşhis işe yarar mı? Çok güzel bir noktaya parmak basmışsın. Sıkı takip önemlidir. Çünkü prostat kanseri genellikle geç şikayet meydana getirir. Tarama veya check-up'lar. Hocam, bu check-up make-up gibi bir şey mi? Ayakkabı mı bu? Öyle yazmışsın da check-up. Hem de büyük harfle yazmışsın. Check-up. Check-up'lar çok kıymetlidir. Şikayetsiz muayenelerde hikaye dinlenir. Hikaye niye büyük harfle? PSA testi yapılır, tüm batın ultrasonografisi yapılır, gerekse makattan prostat muayenesi yapılır. Hocam, bak tam da bunun altına. Hocam, 45 yaşındayım. 3 hafta önce idrar yaparken kan geldi. Şimdi doktora gitsem prostat için muayene eder diye korkuyorum. Biraz da utancımdan doktora gidemiyorum. Ne önerirsiniz? Şimdi adamı yukarıda korkutuyorsun. Gerekirse makattan prostat muayenesi. Hemen altta aklına geliyor. Araya bir soru yazmış, aklına gelmiş. Ulan demiş ya. Ne güzel giderdi o araya, onu girsem. Prostat makat muayene. Evet, pardon, elimle şey yaptım bu arada. Bence bu yaşta doktordan utanmaktan utan. Hiç doktordan utanılır mı? Ona bir soru işareti mi koysaydın acaba o cümlenin sonuna? Bak çok güzel durur ha. Hiç doktordan utanılır mı? Soru işareti. Ünlem koymuş, anlamadım ama. Korkunun ecele faydası yok. Prostat varsa muayenesi de var. Erkeklerin. Ha, devam varmış. Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılır. Ama bir öncekinde diyorsun ki makattan muayene edeceğim. Niye korkutuyorsun adamı? Hocam, 38 yaşındayım. Hastalığım yok. Oh ne güzel ya, bak hep merak ederim. Biri de hiç doktora gidip şunu diyen, bu yayını izleyen hekimlere soruyorum ya. Biri şöyle kapınızı çalıp size şey dedi mi? Randevu alıp. Hocam ben geldim. Buyurun, şikayetiniz ne? Yok. Şikayetim yok. Yani siz yıllardır herkesin derdini dinliyorsunuz. Teşhisti, tedaviydi. Çok uğraşıyorsunuz. Ya ben de istedim ki benim bir şeyim yok. İyiyim. Ha, sadece bunu söyleyeyim, rahatlatmaya geldim. Oldu mu böyle bir şey? Olmalı. Arkadaş onu söylüyor sanırım. Hastalığım yok. Ha, 3 aydır sıkıntım var. Şimdiden unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim? Ne için? Ne için? Ne için hangi gıdaları? Bilmiyorum ne için. Gıda ne? Unutkanlık. Evli misin, bekar mı? Yazmamışsın. Duruma göre sebepler değişir. Çok özür dilerim. Evliyse unutması normal mi yani? Evliysen olur o. Nişanlıysan ara ara olur. Flört aşamasında çok nadir. Ayda bir kere falan. Evlendikten sonra kesin unutursun. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı, depresyon durumları unutkanlık sebepleri. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsedemeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz. Balığın, hocam pulu var. Ha şey, tamam tükettim, oh tamam. Kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi, mango ve nektarinde bol antioksidan içeriyor. Zaten bunları al. Bunları aldığında ödediğin para böyle omuz boyu olacağı için bir daha hiç unutmayacaksın. Ciddi söylüyorum. Sana manavdan şu boyda böyle bir fatura çıkartacaklar çıkarken. Yani poşetlerle birlikte onu verecekler şu boyda. Bir daha hiçbir şeyi unutmayacaksın. Manava bir kere öde bunu. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun. Git diyor manava. Bunu bir öde diyor. Ama ayrılırken mutlaka şey sor. Yalnız kivi, ananas ve mangoyu koydunuz mu? Bol antioksidan içeriyormuş. Maaşı bas. Ayın kalanında aklından hiç çıkmayacak. Ben nasıl bir öküzüm diye kafanı böyle sürekli duvara vururken hep hatırlayacaksın bu gazeteyle beraber. Ben nasıl yaptım bu atlığı diye. Ben nasıl elim kırılsaydı nasıl yazdım ben buna. insanmış gibi dinledim, bir de söylediğini dinledim, adam anlattı, ben de dinledim, sığır gibi gittim manava. 26 parça ürün aldım, toplamda 527 lira ödedim, zaten aldığım 2324 lira geçmiş olsun. Hayatta unutmayacaksın, unutkanlığa kesin çözüm. Zaten bir miktar ağrı da olacak, o yüzden yani ağrı da unutmana imkan vermeyecek çok fazla. Hep hatırlayacaksın sonra. Her aklına geldiğinde benim unutkanlığım ne unutkanlığı diyeceksin. Bak da unutkanlığın U'su geldiğinde. Yok yok unutmam diyeceksin. Eşin dostun hatırlatacak. Ya sen nasıl bir gerizekalıydın, gidip 600 lira bayılmıştın bana, hatırlıyor musun diye. Unutmana etrafın da müsaade etmeyecek zaten. Bitecek sorunun. O yüzden hoca her zamanki gibi haklı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yalanları paylaşmaya devam edeceğiz. Kapanana kadar, son gününe kadar devam. Son gününe kadar devam. Efsane yalanlar, efsane yalanlar, efsane yalancı gazeteden gelmeye devam edecek. Çünkü gazetenin başka bir işi yok. Merhum ODTÜ rektörü Ahmet Hoca'yı, Ahmet Acar'ı Baylok'un sahibi diye fotoğrafını yayınladı bunlar. Ve bir küçük özür bile dilemediler. Bu kadar büyük yalancılardan bahsediyoruz. Aksini iddia ediyorlarsa buyursunlar. Ve şimdi hiç kimse bu insanlara üzüleceğimizi falan zannetmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden farklılıklarımızı bilmenize rağmen gidiyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz farklıyız. Aynı şeye inanmıyoruz, inanmayacağız. Hayata öyle bakmıyoruz, bakmayacağız. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Memleketimiz ve memleketimiz için iyi hayaller kurmaktan vazgeçmiyoruz ve biz hepimiz aynı memlekette farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşamak konusunda acayip takıntılıyız. Çok büyük ısrarımız var. Bunun için de konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız ki birbirimizden uzaklaşmayalım ve bu uzaklık ayrılık getirmesin. O zaman bu yayının devamı içinde eğer siz katkı vermem lazım ya, bu yayın sürmeli, benim de katkım olmalı diyorsanız bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletmek birinci yöntem. İkinci yöntem, YouTube'daki arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazdıktan sonra yandaki büyüteci tıklamak, oranın sizi götürdüğü adreste yani benim kanalımdaki abone ol düğmesini görmek, ki bunu yapmak için YouTube'a girmeniz de şart değil, ünsalunlu.com.tr'de de var aynı düğme, abone ol tuşunu sadece bir tek mail adresi yazarak tıklamak ve ardından yandaki zil işaretine de dokunmak. Çünkü o da yayınlar başlamadan size haber gelecek anlamı taşıyor. Bu kadar mı? Hayır. Katıl diye bir düğme var. Aynı düğmeyi YouTube gibi ünsalunlu.com.tr'de de bulabilirsiniz. Aylık küçük katkılarla bu yayını desteklemek için. Mecbur mu? Asla. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar parası olacak. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak da katkı iletmenin başka yollarını anlatmak için bana bir fırsat verecek. Ben de bir maille yanıtlayacağım sizi. YouTube'daki şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Beğen tuşu. Lütfen kullanın onu. Çekinmeyin. En azından bu kadarını yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama onu yaptığınızda katkınız çok büyük olacak. Çünkü YouTube bu videoyu bütün YouTube izleyicilerine önerecek. Bakın böyle bir şey var. Binlerce insan bunu izliyor. İstersen sen de bir bak diye. Bu kadarını yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım yaparsınız. Ama bunların hepsinin dışında bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, bolluk, bereket içinde, huzurlu, ağız tadı dolu, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.